Ayrım 10.
İki saatin içinde yeni tanıştığınız birinin nasıl olup da bu derece güvenini kazanabildiniz? Bunca acısı üstüne şimdi de kıskançlık çekiyordu. Bu duygu ansızın bütün varlığını kaplamıştı. Bunu açıklayamam. Ganya nefretle baktı. Size güvenini sunmak için mi yemek odasına çağırdı? Size bir armağan vermek istiyordu, değil mi? Ben de böyle yorumluyorum. Yerin dibine batsın. Şu işe bakın. Peki ama ne yaptınız onlara? Nasıl böyle içlerine giriverdiniz? Bana bakın. Ganya allak bullak olmuştu. Telaşlanıyor, bir türlü düşüncelerini toparlayamıyordu. Bana bakın. Orada neler konuştuğunuzu hatırlayamaz mısınız? Bir bir anlatın bana. Neler konuştunuz? Hepsini ta baştan başlayarak. Dikkatinizi çeken bir şey olmadı mı? Hatırlamıyor musunuz? Anlatayım. Tanışmamızdan sonra onlara İsviçre'den söz açtım. Yerin dibine bassın İsviçre'niz. Sonra da idamdan. İdamdan mı? Evet, yeri gelmişti. Sonra onlara İsviçre'de geçen 3 yılımı ve bahtsız bir köylü kızın öyküsünü anlattım. Canım cehenneme köylü kızım diye sabırsızlıkla bağırdı Ganya. Sonra Schneider'in benim yaratılışım üzerine düşünceleri ve beni... Schneider'iniz de batsın, vız gelir bana onun düşünceleri. Sonra yine yeri geldi, yüzlerden, yüzdeki anlamların okunmasından söz ettik. Agra Ivanovna'nın hemen hemen Nastasya Filipovna kadar güzel olduğunu söyledim. Portre sorununu da o aralık ağzımdan kaçırdım. Demin yazıhanede duyduklarınızı söylemediniz ama, değil mi? Söylemediniz değil mi? Tekrar ediyorum ki hayır. Hay Allah kahretsin. O halde nasıl olup da... Agra mektubumu koca karıya da mı gösterdi yoksa? Göstermediğini kesinlikle söyleyebilirim size. Hep oradaydım. Gösterecek vakit de olmadı zaten. Belki de sizin yüzünüzden açıverdi. Ganya büsbütün kendini kaybetmişti. Ah budala herif. Doğru dürüst bir şey bile anlatamıyor. Ganya bazı insanlar gibi ağız bozup karşılık görmeyince büsbütün zıvanadan çıkardı. Azgınlığı o kadar artmıştı ki neredeyse tükürmeye başlayacaktı. Kudurganlığı yüzünden de çevresini iyice göremez olmuştu. Yoksa bu kadar küçümsediği budalanın bazen her şeyi hızla ve bütün inceliğiyle anladığını ve son derece düzgün bir dille dile getirdiğini fark edebilecekti. Ansızın beklenmeyen bir şey oldu. Prens, size bir şey söyleyeceğim Gavril Ardalyonich, dedi. Ben eskiden gerçekten çok ağır bir hastalığa yakalanmıştım. Gerçekten budala denecek bir durumdaydım o zamanlar. Ama uzun zaman oluyor ki hastalığım tümüyle geçti. Bu yüzden şimdi yüzüme karşı budala denilmesinden hiç hoşlanmıyorum. Gerçi başımıza gelen aksilikler bir özür sayılabilir. Ama öfkenizi yenemeyerek iki kere azarladınız beni. Daha ilk tanışmamızda bu davranışınızı yadırgadığımı itiraf edeyim. Henüz dört yol ağzındayken ayrılırsak daha iyi olacak sanırım. Siz sağa evinize, ben de sola giderim. Yanımda 25 ruble bir param var. Pansiyonlu bir otel bulurum nasıl olsa. Ganya, prensin bu ani bastırmasından bozuldu. Utancından kıpkırmızı kesildi. Yumuşayarak, son derece nazik bir tavırla, aşağıdan alarak, ''Beni bağışlayın prens.'' dedi. ''Allah aşkınıza bağışlayın. Ne kadar perişan olduğumu görüyorsunuz. Hem daha sizin bilmedikleriniz de var. İşin iç yüzünü bilseniz, belki de bir dereceye kadar bana hak verirdiniz. Yine de pek bağışlanacak bir durumum yok.'' Prens aceleyle, ''Rica ederim.'' dedi. ''Böyle özür dileyecek ne var ki?'' Derdinizden öfkelendiğinizi anlıyorum. Hadi artık size gidelim. Seve seve kalırım sizde. Ganya yolda prensi gizli bir öfkeyle süzüyor. Elden kaçırmamalı bunu diye düşünüyordu. Madrabaz ağzımı arayarak her şeyi öğrendi. Sonra da maskesini atıverdi. Bundan bir şeyler çıkacak ama dur bakalım. Hepsi ortaya çıkacak bugün. Evin önüne gelmişlerdi. 8. Ganya 3. katta oturuyordu. Temiz, aydınlık ve geniş bir merdivenden çıkılıyordu. Kat fazla gösterişli olmamakla birlikte 2000 ruble aylık alan bir memurun bütçesine uygun görünmüyordu. 6-7 odalıydı ama odalar küçüktü. Bu daire Nina Aleksandrovna ile kızı Varvara Ardalyonovna'nın ısrarıyla ailenin gelirini artırmak amacıyla 2 ay önce tutulmuştu. Yemek ve hizmetle birlikte odaların pansiyon olarak kiralanması Ganya'nın hoşuna gitmemişti. Surat asıyor, ailesinin bu kararına rezalet diyordu. Geleceği parlak, gösterişli bir genç olarak tanındığı çevresinden utanç duymaya başlamıştı. kadere boyun eğmek zorunda oluşu, katlandıkları yoksulluk, ruhunu bunaltan darlık içinde derin yaralar açıyordu. Bu yüzden uzun zamandır en önemsiz bir şey yüzünden hemen parlıyor, kendini ölçüsüz bir öfkeye kaptırıyordu. Ancak en yakın gelecekte bütün bunları kökünden yoluna koymaya kararlı olduğu için bir süre daha dayanmaya ve olaylara karşı koymamaya razı oluyordu. Oysa asıl çıbanbaşı bulunduğu durumu değiştirmek kararı ve buna ulaşmak için tuttuğu yoldu. Bu sorunu çözmek geçmiştekilerden daha üzücü, daha baş ağrıtıcı görünüyordu. Daire hemen girişten başlayan bir koridorla bölünmüştü. Koridorun bir yanında özel tavsiyeyle gelen kiracılara ayrılmış 3 oda vardı. Koridorun dibinde mutfağa bitişik ötekilerden daha küçük bir odada da aile reisi emekli general Ivolgin oturuyordu. General geniş kanepede yatıyor, arka merdivenden işleyerek mutfaktan girip çıkmak zorunda kalıyordu. Gavril Ardalyon için 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi küçük kardeşi Kolya da aynı odacıkta kalıyordu. Çocuk odanın bir köşesine sıkışarak çalışıyor, eski püskü, ufacık, yırtık bir çarşafla örtülü başka bir kanepeyi yatak diye kullanıyordu. Gitgide bakım ihtiyacı artan babasına bakan da oydu. Prensi 3 odadan ortadakini ayırdılar. Sağda 1. odada Ferdişçenko oturuyordu. Soldaki 3. oda ise henüz boştu. Ganya, prensi hemen ailesinin oturduğu bölüme götürdü. Burada 3 oda vardı. Biri gerekince yemek odası olarak kullanılan bir salondu. Öteki sabahları oturma odası, akşamları Ganya'nın çalışma ve yatak odası olarak kullanılıyordu. Üçüncüsü ise daracık bir odaydı. Nina Aleksandrovna ile Varvara Ardalyonovna burada yatıyordu. Bu oda her zaman kapalı tutuluyordu. Kısaca dairede her şey birbiri üstüneydi. Bu duruma içerlediği için Ganya hırsından kendi kendini yiyordu. Aslında annesine karşı saygı beslediği halde ailesine karşı zalimce davrandığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Nina Aleksandrovna salonda Varvara Ardalyonovna ile birlikteydi. Bir yandan örgü örerken bir yandan da konukları Ivan Petrovich Pitsin ile konuşuyordu. Nina Aleksandrovna 50 yaşlarında zayıf, süzgün çehreli bir kadındı. Gözlerinin altı morarmıştı. Hastalıklı, hüzünlü bir görünüşü vardı. Ama yüzü, bakışları cana yakındı. Ciddi, kendini bilen bir kadın olduğu konuşmaya başlar başlamaz anlaşılıyordu. Hüzünlü haline karşın kararlı, azimli bir kadın olduğu belliydi. Gösterişsiz, yaşına uygun bir giyimi vardı. Koyu renk elbise giymişti. Konuşması ve her haliyle seçkin çevrede yetişmiş bir kadın olduğunu gösteriyordu. Varvara Ardalyonovna 23 yaşında, orta boylu, zayıfça, çok güzel değilse de cana yakın, yüzü son derece çekici bir kızdı. Annesine çok benziyordu. Süse düşkün olmadığı için o da annesi gibi giyinmişti. Gri gözlerinin bakışları arada bir son derece neşeli ve yumuşak olduğu halde, özellikle son zamanlarda ciddileşmiş, düşünceli bir hal almıştı. Onun yüzünde de kararlılık, kesinlik okunuyordu. Üstelik annesinden daha enerji dolu, daha da atılgan olduğu anlaşılıyordu. Varvara Ardalyonovna çok çabuk parlardı. Ağabeyi bile onun bu ansızın patlak veren bunalımlarından korkardı. Genç kız, konukları Ivan Petrovich Petitsin'in de gözünü korkutmuştu. Petitsin 30 yaşlarında gösteren bir gençti. Sade ama zarif giyinmişti. Sevimli, yalnız biraz fazlaca ağır bir adamdı. Koyu kumral, ufak sakalı, memurlukla ilgisi olmadığını gösteriyordu. Tatlı tatlı, akıllıca konuşur ama konuşmaktan çok susmayı tercih ederdi. Kısaca çevresinde genellikle iyi etki uyandıran bir insandı. Varvara Ardalyonovna'ya karşı ilgisiz değildi. Bu duygusunu da saklamıyordu. Varvara Ardalyonovna ona karşı arkadaşça davranıyor, yine de bazı sorularını yanıtsız bırakıyordu. Bunların sorulmasından bile hoşlanmıyordu. Nina Aleksandrovna Petitsin'e karşı sevecendi. Son zamanlarda ona karşı güveni büsbütün artmıştı. Petitsin'in sağlam güvenceler karşılığında verdiği paraların faiziyle geçindiği bilinirdi. Ganya ile içtikleri su ayrı gitmezdi. Ganya annesini soğukça selamladı. Kız kardeşine ise hiç selam vermedi. Prensi kısa ama iyi anlatan bir tanıtmadan sonra Petitsin'i alarak odadan çıktı. Nina Aleksandrovna prensi güler yüzle karşıladı ve kapıdan başını uzatan Kolya'ya prensi boş olan orta odaya götürmesini söyledi. Kolya, neşeli, sevimli yüzü, içten ve temiz görünen bir çocuktu. Prense odayı gösterirken, "Eşyanız nerede?" diye sordu. "Bir bohçam var, girişte kaldı. Şimdi gider getiririm. Bizde hizmetçi olarak bir aşçı, bir de matryona var. Onun için ev işlerine de ben yardım ediyorum. Maria işlere bakar ama her zaman sinirlidir. Ganya bugün İsviçre'den geldiğinizi söylüyordu." "Evet." "İyi bir yer mi İsviçre?" "Çok iyi." "Dağlık mı?" "Evet." "Bohçanızı hemen alır gelirim." Varvara Ardalyonovna içeri girdi. "Matryona yatağınızı yapacak. Bavulunuz var mı prens?" "Hayır, ufak bir bohçam var. Kardeşiniz getirmeye gitti. Holde bırakmıştım da." O aralık odaya dönen Kolya, "Dışarıda bu bohçacıktan başka bir şey yok," dedi. "Nereye bırakmıştınız?" "Hepsi buydu zaten." "Öyle mi? Ben de yoksa Ferdişçenko mu aşırdı diye düşünmüştüm." Prensle nazik ama soğuk bir tavırla konuşan Varya, kardeşine sert sert "Saçmalama," diye çıkıştı. "Çereba bette, benimle biraz daha yumuşak konuşsan, fetişsin değilim ben." Dipnot, "Sevgili babetçiyim." "Ama o kadar budalasın ki, tam dayak harcısın. Bir isteğiniz olursa Matryona'ya söyleyin prens. Yemeği 4:30'da yiyoruz. İster bizimle, ister odanızda yersiniz. Nasıl isterseniz. Hadi Kolya, rahatsız etmeyelim." "Gidelim benim Yaman ablacığım, gidelim." Çıkarken Ganya ile karşılaştılar. Ganya Kolya'ya, "Babam evde mi?" diye sordu ve Kolya başını eğerek "Evet" işareti yapınca fısıldayarak çocuğun kulağına bir şeyler söyledi. Kolya yine başını eğdi. Varvara Ardalyonovna'nın peşinden çıktı. "Size bir şey söyleyeceğim prens. Az önce iş arasında unuttum. Bir dileğim var lütfen, zahmet olmazsa. Aglaer'i aramızda geçenler hakkında burada, bizde görecekleriniz hakkında da orada boşboğazlık etmeyin. Çünkü burada çeşit çeşit kepazelikle karşılaşacaksınız. Aslında bana göre hava hoş ama hiç olmazsa bugünlük kendinizi tutun, olur mu?" Prens Ganya'nın sitemine kızarak, "İnanın düşündüğünüz kadar gevezelik etmiş değilim," dedi. Gittikçe araları açılıyordu. "Öyle olsun. Ama bugün sizin yüzünüzden çektiğim sıkıntıyı bir ben bilirim. Kısaca bunu rica ediyorum sizden. Şunu da göz önüne alın Gavrila Ardalyonich. Az önce neden konuşmamalıydım? Portreden niçin söz etmemeliydim? Bu konuda beni uyarmamıştınız ki." Ganya odayı küçümseyerek gözden geçirdikten sonra, "Ne kötü oda burası," dedi. "Hem karanlık hem de avluya bakıyor. Doğrusu her bakımdan sırasız geldiniz bize. Hoş, bu benim işim değil ya. Evi kiraya veren ben değilim." Petitsin kapıdan bakarak Ganya'ya seslendi. Ganya prense bir şeyler daha söylemek ister gibiydi. Ancak sıkıldığı için söze başlayamıyordu. Odayı kötülemesi de bu utançtan olmalıydı. Çağrılınca prensi yalnız bırakarak hemen çıktı. Prens üstüne başına biraz çeki düzen vermişti ki odanın kapısı yine açıldı ve yeni birisi göründü. Bu 30 yaşlarında oldukça uzun boylu, geniş omuzlu biriydi. Kıvırcık, kırmızı saçlı, kocaman bir kafası vardı. Yüzü etli, kırmızı dudakları kalın, burnu geniş ve iriydi. Hep işaret verir gibi kırpışan gözleri, ufak ufak alaycı bakışlıydı. Bütün bunlar bu adamın edepsizin biri olduğunu gösteriyordu. Üstü başı hayli pasaklıydı. İlkin kapıyı ancak kafasını uzatabilecek kadar açabildi ve içeri doğru uzanıp odayı birkaç saniye gözden geçirdi. Sonra kapı yavaş yavaş açılmaya başladı. Eşikte adamın gövdesi göründü. Ama henüz içeri girmiyor, oradan gözlerini kırpıştırarak prensi inceliyordu. Neden sonra kapıyı örttü, yaklaşarak bir iskemleye oturdu. Prensi elinden tutarak karşısındaki sandalyeye oturttu. Sabit, sorgulu bakışlarını prensin yüzüne dikerek, "Ferdişçenko," dedi. Prens elinde olmadan gülümsedi. "Pekala." Ferdişçenko bakışı değişmeden, "Kiracı," dedi. Gelen ellerini saçlarında gezdirdi, iç çekti ve gözlerini karşı köşeye dikti. Sonra birdenbire, "Paranız var mı?" diye sordu. "Eh, biraz." "Ne kadar?" "25 ruble. Göstersenize." Prens yelek cebinden 25 rublelik banknotu çıkararak Ferdişçenko'ya uzattı. Adam parayı elinde evirdi, çevirdi, ışığa tuttu. Sonra aklında bir şey varmış gibi, "Garip doğrusu. Neden sararıyor bunlar?" dedi. Bu 25'liklerin kimi rengini atıyor, kimi de koyulaşıyor. Buyurun. Prens parasını aldı. Ferdişçenko ayağa kalktı. Buraya sizi uyarmak için geldim. İlkin bana para vermeyeceksiniz. Çünkü ben borç para istemeden duramam. Olur. Kirayı ödemeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Benim aklımdan bile geçmiyor. Ben hemen şuracıktayım. Sağda birinci kapı. Gördünüz mü? Bana pek sık gelmemeye bakın. Ama ben sizi boş bırakmam. Merak etmeyin. Generali gördünüz mü? Hayır. Size ondan söz ettiler mi? Hayır hayır. O halde yakında tanışırsınız. Şunu aklınızdan çıkarmayın. O benden bile ödünç para isteyecek yaratılıştadır. Avis alektur. Dipnot, duyduk duymadık demeyin anlamında. Hadi hoşça kalın. Ferdişçenko adıyla şu dünyada yaşanır mı dersiniz? Neden olmasın? Hadi hoşça kalın. Kapıya doğru yürüdü. Prens sonradan bu adamın sanki üzerine vazifeymiş gibi neşesi ve kendine özgü tavırlarıyla çevresini şaşırtmak istediğini ama bunda pek başarılı olmadığını öğrendi. Bu hali bazıları üzerinde ters bir etki uyandırıyor, kendisi de bunu fark ettiği halde bu alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyordu. Tam kapıdan çıkarken prensin tanımadığı birisiyle karşılaşınca birden toparlandı. Ona yol verdi ve adamın arkasına geçerek prense uyarıcı göz işaretleri yapmaya başladı. Sonra da aklınca ağırbaşlılığından hiçbir şey kaybetmemiş olarak çıktı gitti. Yeni gelen uzun boylu, 55'lik, belki de daha yaşlı, oldukça şişman bir adamdı. Gür sakalı ve bıyığı aklaşmıştı. Tombul, mora dönmüş, kırmızı renkte, sarkık yanaklı, patlak gözlüydü. Çökmüş, iyice yıpranmış bir hali vardı. Üstünün pisliği olmasa heybetli bir adama benzetilebilirdi. Dirsekleri erimiş eski bir redingot vardı üzerinde. İç çamaşırı evlik halde, yani kirliceydi. Üstünden vodka kokusu geliyordu. Yine de kendisine çalımlı bir hal vermek çabasındaydı. Yavaşça, yüzünde tatlı bir gülümsemeyle prense yaklaştı. Bir şey söylemeden elini avucuyla kavradı. Bir süre böylece durarak, sanki tanıdığı birini hatırlamaya çalışıyormuş gibi dikkatle yüzüne baktı. Sonra yavaşça ama güvenli bir sesle, "Tamam o," dedi. Sanki hala hayatta. Unutulmaz, aziz bir adı tekrarlayan sesler geliyor kulağıma. Geçmişin o geri gelmeyecek günlerini yeniden yaşıyor gibi oldum. Prens Mışkinsiniz değil mi? Evet efendim. Ben de General Ivolgin, emekli ve bahtsız. Tam adınızı öğrenebilir miyim? Lev Nikolayevich. Tamam. Dostumun, daha doğrusu çocukluk arkadaşım Nikolay Petrovich'in oğlusunuz. Babamın adı Nikolay Lvovich'ti. General sakin sakin, güvenli bir halde ve bu adı hiç unutmamış da yanlışlıkla ağzından kaçırmış gibi prensi doğruladı. Sonra da oturdu. Prensi de elinden çekerek yanına oturttu. Sizi kucağımda taşımıştım. Sahi mi? Babam öleli 20 yıl oluyor. Evet, 20 yıl. 20 yıl 3 ay. Birlikte okumuştuk. Ben doğru askere. Babam da öyle. Vasilkovski alayında teğmendi. Belomirski de. Ölmesine yakın Belomirski alayına nakletmişlerdi. Ben de oradaydım. Babanızı dönüşü olmayan yolculuğuna uğurladım. Anneniz, general bu hüzünlü anın etkisinde dalıp gitmişti. Prens, evet onu da 6 ay sonra soğuk algınlığından kaybettik, dedi. Ne soğuk algınlığı? Benim gibi bir ihtiyarın sözüne güveniniz, oradaydım. Ellerimle toprağa verdim onu. Prensine yana yana gitti. Soğuk algınlığı da neymiş? Ya, hiç aklımdan çıkmaz prenses. Onun yüzünden prensle ben, iki eski çocukluk arkadaşı, az daha birbirimizin kanına girecektik. Prens artık karşısındakini kuşkuyla dinlemeye başlamıştı. Annenize daha henüz babanızla nişanlıyken çılgınca aşık olmuştum. Prens bunu fark etti, kızdı. Bir sabah erkenden saat 7'de çıka geldi, uyandırdı beni. Şaşırarak giyinmeye başladım. İkimiz de konuşmuyorduk. Amacını anladım. Cebinden iki tabanca çıkardı, mendille örtülü ateş. Tanık filan yok. 5 dakika sonra birbirimizi sonsuzluğa yollayacak olduktan sonra, tanığa ne gerek? Tabancalarımızı doldurduk, mendilli geldi, silahları birbirimizin kalbine dayadık. Karşılıklı birbirimizi seyrediyorduk. Ansızın ikimizin de gözünden yaşlar fışkırdı, ellerimiz titredi. İkimizde de aynı anda oldu bunlar. Hemen bir kucaklaşma, özveri yarışı. Prens bir yandan senin diyor, ben hayır senin diye karşılık veriyorum. Kısaca şey, siz bizimle mi kalacaksınız? Burada mı oturacaksınız? Prens biraz kekeleyerek, evet, bir süre için, dedi. Kolya kapıdan uzanarak, annem biraz sizi görmek istiyor prens, diye seslendi. Prens gitmek için kalktı ama general sağ elini omzuna koyarak dostça bir hareketle onu oturttu. Babanızın yakın bir dostu olarak sizi uyarmak isterim, dedi. Ben feci bir kazanın kurbanı oldum. Hem de hiç yargılanmadan. Nina Aleksandrovna eşsiz bir kadın. Kızım Varvara Ardalyonovna da az bulunur bir evlat. Durumumuz evimizi oda oda kiralamayı gerektiriyor. Ne düşüş değil mi? Ben ki genel vali olabilecek bir adamdım. Yine de kapımız her zaman size açıktır. Oysa evimde dönenleri bir bilseniz. Prens merak dolu soran bakışlarını generale dikti. Bir evlenme, eşine güç rastlanır bir evlenme hazırlanıyor burada. Saray adamı olabilecek bir gencin soyu sopu belirsiz bir kadınla evlenmesi. Bu kadını karımla kızımın yaşadığı eve getirecekler. Ama ben sağ oldukça o kadın adımını atamaz buraya. Gerekirse eşikte yatarım, varsın beni çiğneyip geçsin. Artık Ganya ile hemen hemen hiç konuşmuyorum. Karşılaşmaktan bile kaçınıyorum. Size bunları özellikle anlatıyorum. Evimde oturursanız nasıl olsa hepsini kendiniz göreceksiniz. Fakat siz arkadaşımın oğlu olduğunuz için umarım ki... O aralık Nina Aleksandrovna kapıda göründü. Prens, lütfen salona buyurmaz mısınız? Sana bir şey söyleyeyim mi azizim, diye bağırdı general. Ben bu prensi bir zamanlar kucağımda taşımıştım. Nina Aleksandrovna generale sitemle prense de inceleyen bir gözle baktı. Ama sesini çıkarmadı. Prens peşinden yürüdü, birlikte salona geçtiler. Nina Aleksandrovna prensi alçak sesle ve çabuk çabuk bir şeyler anlatmaya başladı. Tam o sırada general de ansızın salona girdi. Nina Aleksandrovna hemen sustu ve gizlemediği bir öfkeyle elindeki örgüye eğildi. General anlaşılan bu öfkenin farkına vardı ama üstünde durmadı. Nina Aleksandrovna'ya dönerek, ''Canım kadar sevdiğim dostumun oğlu bu. Hiç beklemezken, hatırımdan iyice silinmişti, toprağı bol olsun, Nikolay Lvovich'i sen de hatırlayacaksın. Onu şeyde, Tver'de görmüştün. Hatırlayamadım, prense dönerek sordu. Babanız mı? Evet. Prens generale dönerek utangaç bir tavırla, yalnız bana kalırsa babam Tver'de değildi, Elizavetograd'da ölmüştü, dedi. Pavlişçe böyle zemişti. Tamam, Tver'de, diye doğruladı general. Oraya ölümünden az önce götürmüşlerdi. O sırada hastalığı da pek ilerlemiş değildi. Siz o zamanlar pek küçüktünüz, bunları hatırlayamazsınız. Pavlişçev iyi adamdır ama ne de olsa yanılabilir. Pavlişçev'i de mi tanıyorsunuz yoksa? Onun gibi adam az bulunurdu. Ne yapalım ki ben olayın içindeydim. Babanız ölüm döşeğindeyken... Babam bir yargılama sırasında ölmüştü ama mahkemeye neden düştüğünü bir türlü öğrenemedim. Hastanede öldü.